İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Artık tamamen siyasete döndük. Türkiye'de sabah, öğle, akşam hep siyaset konuşur olduk. Yani nereye gitsek, bambaşka bir konuyla da sohbete başlasak dönüp dolaşıyor. Hemen siyasete geliniyor. İşte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na evet diyor mu? Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? Hep bunlar konuşuluyor. Biz de bugün siyasetteki son gelişmeleri ve son kulisleri konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Nuray Başaran. Nuray Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Beraberdik. Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnini izledik. Nasıl buldunuz?
Aslında Türkiye resmi açısından önemli bir resim çekilmiş orada benim gördüğüm kadarıyla. Tespitler güzel, vaatler iyi ki bu da normal zaten. Hem ana muhalefetsiniz uzun zamandır. 20 yıllık bir iktidarın yıpranmışlığı ve eksikleri var çok fazla. Zaten bugün ilk kez 20 yıldan sonra Tayyip Bey'in gideceğini konuşuyor bu ülke. Öyle ya da böyle. Gerçi ona da geleceğiz ama en son durum nedir diye herhalde konuşacağız. Bu noktada iktidarın bu kadar iyi hazırlık yapması normal. Eksikleri tespiti, eksiklerin çok olması normal. Ama ben orada bir şey gördüm. Seninle de konuşmuştuk. Orada yan yana oturduk tesadüfen. Bir heyecan eksikti, inanç eksikti. Şimdi altılı masanın...
Coşku da yoktu.
Coşku yoktu.
Yani biz bunca kurultaylar böyle toplantılar izledik. Yani salonu durduramazdınız. Burada uyuduk biraz. Yani.
Evet, evet. Şimdi siyasal iletişim dünyada çok farklı şekillerde yapılıyor. Önce senaryosu yazılıyor, hikayesi yazılıyor. İktidara gelecek partilerin bütün gelişmiş toplumlarda ve yeni dünya düzeninde, yeni siyasette bu böyle yapılıyor. AK Parti de böyle yapıldı. AK Parti hala daha bunu böyle yaptığı için biz muhalefetin biraz daha eksiklerini, işte sizin az önce dediğiniz gibi heyecansız olduğunu gördük. Aslında tam profesyonel bir hazırlık olmadığından kaynaklanıyor bu. Eğer şimdi biz o gün orada AK Parti'nin bir programını izliyor olsaydık, salonda kaç tane genç olacağı, kaç tane kadın olacağı önceden belirlenirdi. O coşkular önceden hissedilirdi. Dikkat ederseniz Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin temsilcilerinin sunumlarından sonra salondaki coşku çok fazlaydı. Onlar çünkü AK Parti'nin içinden çıkan partiler ve aslında bu işi biliyorlar. İki parti de oraya seçmenlerini ya da taraftarlarını ya da işte toplantıya davet ettiği kişileri doğru kesimlerden doğru bir şekilde seçmiş ya da gelen konuklar o bilinçle oradalardı. O nedenle ben salonun coşkusundan daha çok şunu o gün gözledim. Sizinle de bunu paylaşmıştık. Siz de aynı fikirdeydiniz. Belki mikrofondan benim söylemem daha uygun olur. Yani orada çıkan konuklar, partiler adına konuşan konuklar sanki böyle okudukları metne inanmıyor gibilerdi. Yani o inançsızlık vardı. Aslında salondaki insanlar çok özel hazırlık, profesyonel bir hazırlık olmamasına rağmen gerektiği yerde gerekli şeyleri duyduğunda ve coşku hissedildiğinde coşabildiler. Nerede coştular? Yolsuzluklarda coştular. Çünkü Türkiye son dönemde 20 yılın birikmiş olduğu yolsuzluk, usulsüzlük, liyakatsızlık. Nerede coştular? Cumhuriyet kriterlerinde eksikliklere ve yapılan yanlışların geri dönüşümü noktasında verilen vaatlerce de coştular.
Cumhurbaşkanlığını Çankaya taşıyacağız
deyince salonda alkışlar koptu. Evet. Belki televizyon ekranlarına diğer hani coşkusuzluk, ruhsuzluk, inançsızlık yansımamış olabilir ama biz salonda bunu çok yoğun hissettik.
Evet.
Aslında salondaki insanlar da coşması gereken yerlerde coşmayı bildiler. Bir diğer
ama coşturacak adam yoktu.
Yoktu çünkü özellikle Gelecek Partisi adına konuşan, Saadet Partisi adına konuşan konuşmacılar hem ses düzeni bozuktu hem de kendi okuduklarını da sanki böyle zor okuyor, zor anlıyor gibilerdi. Yani kırılmasınlar, evet, darılmasınlar ama salonda izleyicilere verdikleri imaj buydu. Bir diğer eksiklik de her ne kadar masada bir bayan lider olmasına rağmen ve vaatler arasında mutabakat metninde özellikle kadınlara özel bir bölüm ayrılmasına rağmen hiçbir şekilde hiçbir partinin temsilcisi olarak kürsüye bir bayanın çıkmamış olmasıydı bana göre. Neyse ki sunucu hanımefendi bayandı ve zaman zaman da o ihtiyacı giderdi. Hatta sadece sunuculuk değil, sizinle de konuşmuştuk. Belki de konuşmacılardan rol çalarak adeta bir konuşmacı gibi bazı cümleleri toparladı. Kadın eksikliğini de böylece kapatmış oldu diyebiliriz.
Fakat şimdi içerik tartışılmaya başlanıyor. Evet. Yani ilk başta tabii salondakiler pek de dinlemediler. Hatta bu nedir diye hiç unutmuyorum, sizin yanınızdakini ya anlayamadınız. Ne dedi diye sordunuz. Ben de dinlemiyorum ki dedi yanınızdaki kişi. Evet. Yani böyle bir manzara vardı. Şimdi yavaş yavaş içerik tartışılmaya başlandı. İçerikte yoklar nedir diye bakacak olursanız şöyle birkaç madde sıraladım ben. Yani mesela PKK'nın adı yoktu terörle mücadelede. Hiç evet, PKK lafı yoktu. Evet. FETÖ 3 yerde geçiyordu. Bütün şeyde metnin içinde de 3 yerde geçiyor. Darbe girişimi sonrasındaki mağduriyetlerin çözümü çerçevesinde. O da KYK'lılarla, yani bir anlamda yani FETÖ'nün işte mağdurların affı gibi bir anlayış da oraya konduğu gözüktü. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti, ki şu anda en büyük sorunlarımızdan birisi. Evet. Onu göremedik. Türkiye'nin hak ve manfaatlerine sahip çıkmak için Mavi Vatan'da kararlılık, hiç adı geçmedi galiba Mavi Vatan'ında. İki devletli çözüm yerine en çok tartışılan konu o oldu mesela. Daha sonra iki toplumlu diye bir ifade. Çünkü iki toplumlu dediğiniz zaman yani çok geri bir aşama. Artık iki devlet var. Yani orada bir sorun vardı. Komşu ülkelerle stratejik düzlemde bölgesel ortaklık, mesela bunlar vurgusu yoktu. Böyle bir niyetleri anladığımız kadarıyla yok. Çok kutuplaşan dünyada Türkiye'nin yeri konusunda da bilemiyorum ama şöyle bir 240 sayfa epeyce baktım. Tek satıra rastlamadım. Ne vardı diye bir de onlara baktım birkaç maddede. NATO'ya ve AB'ye, Atlantik sistemine bir anlamda bağlılık sık sık vurgulandı. NATO'ya bağlılık diye. İç hukuk konusunda mesela Brüksel'e, Avrupa Birliği'ne girme. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne girdiğiniz zaman inisiyatif sizden gidiyor. Yani birçok konu.
Bir yönüyle evet.
Bir yönüyle Brüksel'e devrediyorsunuz şeyinizi. Mesela şimdi bizim en çok sıkıştığımız ekonomide örneğin gümrüklerimizi biz belirleyemiyoruz.
Öyle.
Gümrüklerimizi Brüksel belirliyor. Ne diyorsa ona göre. Mesela diyor ki üçüncü ülkelere %3 gümrük vergisi uygulayacaksın şu mallarda. Biz de onlara uyguluyoruz. Örneğin bir ülkeden biz oraya mal sattık mı %30-40 gümrük vergisi uyguluyor. Biz alırken Avrupa Birliği'ne uyduğumuz için %3 uyguluyoruz birçok üründe.
Çünkü gümrük birliği anlaşması yaptık. Sizin alanınız daha iyi bilirsiniz o konuyu.
Estağfurullah. Evet. Mesela Doğu Akdeniz'deki gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusu var. Ki bu biliyorsunuz Amerika özellikle Amerika-İsrail gazının getirilmesi gibi bu konu var. ABD ile müttefikliğe bağlılık var. F-35 projesine dönüş var. Bunun şartı da belli, nedir? S-400'lerden vazgeçmektir. Şimdi F-35 projesine gireceksen o projede bize dayatılan şart S-400'den çıkmak. Ondan vazgeçmek. Şimdi öyle bir madde var. Yani Rusya ile dengeleme, ilişkilerde dengeleme diyor. Şimdi dengeleme dediğiniz zaman şu anda çok iyiyiz. Dengelemeye kalkarsanız ne yaparsınız? Soğutursunuz biraz ilişkileri sanki. Böyle bir şey var ve bunun arkasından da tabii tartışıldı. Bu Batı'ya güven veriyor falan diye. Cumhurbaşkanı da benzer açıklamalar yaptı. Biz de özellikle altılı masadaki partilerle bunları konuştuk. Konuşurken de hep bize çok önyargılısınız, program çok dengeli dediler. Ancak bir gün sonra Ali Babacan'dan bir açıklama geldi. Batı bize aferin diyecek diye. Artık ipi kopardı o açıklama. Ne dersiniz?
Ya tabii ben Ali Babacan'ın açıklamasını en iyimser cümleyle talihsizlik olarak değerlendirebilirim. Keşke demeseydi ama gerçi Ali Babacan da artık siyasette epey tecrübeli birisi. Bazen böyle siyasi kazalar olabiliyor.
Kaza mı sizce?
Kaza olmayabilir de böyle düşünüyor da olabilir. Ama yani bunu altılı masanın dakilerin, masada oturanların, kaç liderin kabul ettiği, etmediği çok önemli. Altılı masanın bence en önemli problemi bir strateji olarak geliştirdiler bunu ama halen daha Cumhurbaşkanı adayını ilan etmemeleri. Aslında karşımızda bir Cumhurbaşkanı adayı olsa, tek bir muhatap olsa belki Ali Babacan'ın bu kazası ya da bilinçli söylemine cevap verecektir. Belki bu özellikle bu 14 Mayıs'ı çok kilit seçim olarak değerlendiriyoruz. Niye? Hem dünyadaki gelişmeler hem bölgesel gelişmeler. Herhalde onu da konuşacağız. Neden
tabii,
14
tabii,
Mayıs tarihi?
Evet.
14 Mayıs tarihinin anlamını da birlikte konuşacağız diyebiliyorum. Bu noktada lider belli olsa bu gelgitleri, bu kırılmaları yaşamayız diye düşünüyorum. Kaldı ki bu altılı masanın, altı liderinin ya da altı liderin altındaki takımların toplanıp da hazırladığı bir metinle karşı karşıyayız. Elbette lider buna son şeklini verecek, son cümlelerini kuracak. Kaldı ki bu metni de dikkat ederseniz liderler sunmadı. Partiler adına görevlendirilmiş bir nevi şu anda partilerin bürokratları noktasında isimler
evet.
sundu.
Çoğu da bürokrat kökenliydi zaten.
Çoğu da bürokrat kökenliydi. Evet, şimdi bu siyasi partilerin bürokratlarına bırakılacak bir iş değil bunlar. Ya orada da biraz acemilik söz konusu.
Ama zaten şöyle demediler mi? Biz önce bunları açıklayacağız. Seçilecek Cumhurbaşkanı bunlara uyacak dediler ama.
Ama yani bunu bürokratlara bırakmamaları gerekirdi. Evet. Madem altı lider bunları bir araya gelip belli bir listeye yapacaklar, program yapacaklar ki seçilen Cumhurbaşkanı adayı da buna uyacak. Dolayısıyla bunları biz gene de liderlerin ağzından duymalıyız. Eminim evet. ki o hem coşku yaratırdı hem de bugün çıktığımızda sokağa atıyorum işte kamu yönetimi, hukuk kısmı mesela CHP temsilcisi Faik Öztürk tarafından seslendirildi değil mi?
Evet.
Normal olarak Kemal Bey tarafından seslendirilecekti ve Kemal Bey'e orada kafamıza takılanları biz gazeteciler olarak sorabilecektik, açıklama isteyebilecektik. Bugün isteyemiyorsunuz. Ortada hangi partinin neyi hazırladığı... Neye ne kadar katıldığı ki kaldı ki biliyorsunuz Temel Karamollaoğlu'nun bir noktada çekince koyduğu özellikle İstanbul Sözleşmesi noktasındaki çekincesi de sonradan kamuoyuna kulislere yansıdı ve bunu da tartıştık. Hangi partinin hangi noktada ne düşündüğü, hangi partinin hangi bölümü okuduğu ve kimin neye ne kadar katıldığını da şu anda aslında bilmiyoruz. Tüm bunların cevabını biz... Altılı masanın liderinin açıklandığı gün liderin ağzından duyabileceğiz. Evet. Aslında bunu bir strateji olarak yaptılar. Özellikle AK Parti ismi yıpratmasından daha çok AK Parti doğru hazırlanamasın, hedef noktayı görmesin. Son ana kadar da Erdoğan'ın stratejisini belirlememesi için yapılan bir şey var burada, strateji var. Altılı masanın yaptığı
strateji. Ama bu devirde yani bu kadar iletişimin yoğun olduğu artık... Yani burada bizim birbirimize bir söylediğimizin bile anında hızlı bir şekilde yayıldığı bir ortamda bunu nasıl yapacaklar?
Kaldı ki bu şu anda bir kakofoniye de neden oluyor.
Evet.
Çünkü halk bakıyor son ana kadar işte belki bundan bir 15 gün öncesine kadar hani seçim tarihi açıklanmadığına dillendirmediği tarihe kadar bu olabilirdi. Ama seçim tarihi dillendirildikten sonraki sürece ben baktığımda halkın kafası karışıyor. Orada bir karışıklık görüyor. Zaten 6 kişinin, 6 liderin oturduğu bir masa var. Acaba bu 6 lider birbiriyle anlaşabilecek mi? Acaba bu eski hani Türk siyasetinde yaşadığımız geçmişteki koalisyonlar gibi sıkıntılı bir sürece mi ülkeyi götürecek? Çünkü bir de siyasal bakış açıları ve geldikleri noktalara baktığımızda da çok farklı 6 siyaset ve 6 lider var masada. Hala daha bir liderin de belirlenmemiş olması buna eklenince halk ümitsizliğe kapılıyor.
Evet.
Yani bundan sonraki her gün bence altılı masa için liderin açıklanmadığı noktada halk tarafından olumsuz olarak değerlendirilecek ve onların elini zayıflatacak olarak görmek lazım. En azından ben öyle görüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum.
Şimdi aslında mesela bu tür toplantılarda kötü bir gelenek oldu. Bu iktidar için de geçerli, muhalefet için de geçerli. Mesela bir program açıklıyorsunuz. Yani açıkladım. O zaman bunu internetten gönder gitsin. Ben bunu sorgulayamayacak mıyım? Mesela gazeteci soramayacak mı? Mesela çıkacaklar oraya altısı da. Gazetecileri toplayacaklar.
Soru cevap bölümü olabilir.
Soru cevap bölümü olacak ve gazeteciler orada gerekirse programı önceden verecekler. Yani öyle orada okumaya da gerek yok. Artık bu devirde internete koydun mu bir dakika içinde her tarafa ulaşıyor.
Dediğin doğru. Çünkü hem biz onu sorgulayamadık hem de şimdi bir soru sorsak muhatabını
kime
bilmiyoruz.
Soracağız?
Kime soracağımızı bilmiyoruz. Evet. Bir de şeyi unutmadan söyleyelim. Sizinle de konuşmuştuk. Yani keşke o sunumlardan bir tanesinde bir kadın yapabilseydi.
Evet.
Yani o da çok büyük eksiklikti. Bence kadın bir lider de var üstelik masada. Niye? Ben özellikle bekledim. İyi Parti'nin sunumunu bir kadın yapar diye çok güzel
ya
olurdu.
Gençler de
çok
yapabilirdi. Yakışırdı. Şey evet, değildi evet. Ki mesela.
Bir genç olabilirdi.
Mesela gençler yapardı orada. Öyle uyutmazlardı insanları. Böyle cevval gençler
kaldı
yok mu?
Kaldı ki 6,5 milyon genç seçmen oyu var. Ay,
bir de metin var ortada. Seçimlerde. Yani yeni bir metin irticalen yapılmış bir konuşma değil. Bir metin veriyorsun onu okuyorlar.
Hatta metinden önce bir de Sinovizyon'da sunumu
zaten.
Var, gösterimi var. 3 kez tekrar oldu
i̇şte
biliyorsunuz.
Sağlam olsun diye yaptılar.
Bir sunucu tekrar etti. Bir Sinovizyon'dan izledik. Bir evet. De çıkan yani konuşmacılardan
izledik.
Çok iyi anladık ama eksikler tabii ki çoktu.
Evet. Mesela ben işin açığı yani organizasyon baştan sona tartışmalı.
Ben ses düzeni çok kötüydü.
Ses düzeni kötü ve bir kişi de müdahale etmedi. O da ayrı bir tartışma evet, konusu. Evet. Dışarıda ekranlar açılmamış bir kişi ses yok. Yani bir kişi tutup da ya bir dakika şunu düğmesine basayım da şunu açayım dememiş. Yani o da bir tuhaf dışarıdaki arkadaşlar.
Katılımcı sayısı çok iyiydi bu arada. Salon doluydu dışarıda.
Salon dolu da dışarıda. Ama bakın biz daha önce mesela oralarda toplantılar izledik. Ben mesela beklerdim ki bırakın salonun içini. Dışarıdaki o büyük alan en az 10 bin kişiyle falan böyle bir toplantı yapılabilirdi.
Onun herhalde duyurulmasını ve ön hazırlığını da iyi yapamadılar.
İşte yani onu diyorum yani organizasyon.
Vatandaşa inemediler. Halbuki gerçekten... Yani şu anda altılı masa nereden baksanız Türkiye'deki %50'nin ümidi bir masa.
Evet.
Sanırım son anketlere de geleceğiz.
Evet.
Yani en iyi
yarı yarıya diyelim.
Yarı yarıya. Evet. Yani Türkiye'de yarı yarıya insan altılı masaya ümidini bağladıysa bu halk iletişimi kurulmalıydı. Ve orada gerçekten sizin dediğiniz gibi dışarıda da halk merakla acaba ne diyecekler? Beni nasıl yönetecekler, ne vaat edecekler, programda ne var diye orada beklemeliydi. Bu halk beklerdi biliyor musunuz?
Bir daha önce
haberi
gördük.
Haberi olsa beklerdi.
Bakın şöyle bir şey de yok. Mesela içeriye girerken kontrolden geçtiniz mi?
Hayır geçmedim.
Ya bakın yani her gelen aldılar mı? Kimlik sordular mı?
Evet, yok.
Yok sadece X-ray cihazından geçtik gittik. Yani bir vatandaş yoldan geçen bir insan gelip katılmak istese bir engel var mıydı davetiyen var mı diye sorun oldu mu yok. Her gelen alındı. Yani böyle bir ortamda oraya.
Ama bu ortamı bilmiyor olabilirler. Biz AK evet, Parti ile evet. Birlikte çok güvenlik yüksek
keşke
güvenlik
deselerdi ki
toplantılara alıştık biliyorsunuz. Ben evet. Bile şaşırdım. Aa dedim yani o yönüyle de tebrik ediyorum. Çünkü bir AK Parti'nin bir cumhurbaşkanının katıldığı toplantılar belki güvenlik tedbiri biraz daha fazla olabilir ama. Herhangi bir partinin yani herhangi bir parti de yok 20 yıldır tabii AK Parti'nin herhangi bir toplantısına katıldığımızda inanılmaz güvenliklerden geçiyoruz. Biz gazeteci olarak gittiğimize pişman oluyoruz. O yönüyle de olumlu değerlendirmek evet. Gerekir tabii bunu. Yani ben şimdi bir de bir süredir Balkanlardayım. Orada alışveriş merkezlerine falan gidiyorsunuz. Hiçbir güvenlik falan yok. Sokakta polis yok. Yani evet. Hatta kırmızı ışık, yeşil ışık, trafik ışığı yok. İnsanlar o kadar medeni ve birbirlerini yani inanılmaz bir şekilde de sorunsuz yönetiyorlar trafiği. Kendileri evet. O şeyi almışlar tabii bilinci. O nedenle ben Türkiye'ye gelince şaşıracağımı düşünüyordum ama ilk katıldığım toplantı da buydu. Aslında biraz da sevindim yani. Türkiye adına ama sevindim.
Güvenlik açısından bu aralarda evet, çok konuşuluyor. Güvenli de belki süremiz yeterse konuşacağız. Bu İstanbul'daki olaylar konsolosluğunun kapatılması gerçekten bir güvenlik önlemi mi yoksa Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik bir harekat mı? Onları da konuşacağız.
Evet.
Evet. Neyse şeyi geçelim isterseniz. Biz daha önce de konuştuk bu program meselesini. Kulislerde en son kulağınıza gelen ne var? Aday kim olacak? Öyle söyleyeyim.
Ya aslında aday çok uzun zamandır belli. Ben eğitimim nedeniyle bir süredir yurt dışındaydım. Gitmeden önce de sizinle TV5 programında, TV5'te biliyorsunuz Mustafa evet, Yılmaz'ın programında birlikteydik. O zaman da söyledim. Hatta bir yıl önce de söylemiştim. Aslında 3 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu aday.
Evet.
Yani şimdi duyanlar hiç inanmayacak buna ama ve Kemal Bey 3 yıldır dikkat ederseniz Kemal Bey'in çalışma grafiğine ve sistematiğine baktığınızda ilmek ilmek dokuduğunu ve çok iyi hazırlandığını bu işe görürsünüz. Ben tartışmasız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu düşünüyorum.
Kendi istiyor da altılı masanın hepsi evet diyor mu?
Ya altılı masayı zaten Kemal Bey karar verdiği gün o masayı kurdu. O masanın kurulma sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırlanmasıyla ilgili ve adaylık sürecinde yapılması gerekenlerden bir tanesiydi. Ve Kemal Bey bu masayı o nedenle kurdu. Benim bildiğim kadarıyla da liderlere giderken Kemal Bey bu yola çıktığını ilk defa bunu söylüyorum. Ve birlikte hareket etmek istediğini söyleyerek işe başladı. Masa zaten böyle kuruldu. Şimdi son zamanlarda tabii çok büyük kulislerde gazeteci arkadaşları da anlıyorum. Biz de zaman zaman hadi ya falan olur mu dediğimiz açıklamalar oluyor. Tabii altı farklı düşünce yapısında ya da seçmen yapısı itibariyle altı farklı partinin bir araya gelerek oluşturduğu masada bunların olgunlaşması, seçmene gerekli mesajların verilmesi, bu mesajların verilirken seçmenin kabulü noktasındaki sıkıntılar bu süreci hem uzattı hem bize zaman zaman acaba mı dedirtti. Bir de biliyorsunuz yeni sisteme göre işte bir seçim barajı söz konusu. Altılı masadaki baraj sıkıntısı olmayan iki parti var. Dört partinin baraj sıkıntısı var biliyorsunuz.
Yani bir de onlar muhtemelen tabii, amblemleriyle falan yani esas olarak seçimlere tabii, katılamayacaklar. Yani tabii, bazı yerlerde katılsalar tabii, bile birçok yerde yani ciddi yerlerde katılamayacaklar. Ciddi yer derken kastettiğim şu yani büyük oy potansiyeli olan illerde.
Tabii. Şimdi her ne kadar onların oyları yani yüzdeleri az da olsa onlar da masada olduklarından dolayı mecliste olmak isteyecekler. Şimdi İyi Parti ve CHP'yi bir kenara koyduğumuzda geriye kalan dört parti hangi partiden hangi listelerden girecek? Bir de masanın altında HDP var biliyorsunuz. Onu evet, da ayrıca konuşuruz diye düşünüyorum. Evet. Onu konuşmadan olmaz çünkü. Şimdi 14 Mayıs tarihi açıklandıktan sonra bir de her partinin kendi içindeki listeler savaşı olduğu gibi dört partinin de hangi partiden listelere gireceğinin pazarlığı söz konusu. Bir yandan milletvekili pazarlığı var. Bir yandan da her ne kadar altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem dese de işte seçim sabahı 15 Mayıs günü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmiyor. Tabii mevcut canım, sistem üzerinden. Uzun bir süre hem de.
Hayır, %50-%50 bir denge yani yaklaşık söylüyorum bir denge varsa da artık anayasa değiştirmek öyle şey değil. Nitelikli çoğunluk gerekiyor. 360 milletvekili olman lazım ki referanduma götürebilesin. Meclisten geçirmek için 400 gerekiyor. Yani 600'ün 400'ü gerekiyor.
Aynen. Sabah kalktığımızda meclis çoğunluğu
böyle bir şey olmayacak yani.
Bilmiyoruz ama öyle bir şey olmayacak ertesi gün. Şimdi ertesi gün öyle bir şey olmayacaksa şimdi Meral Hanım her ne kadar ben başbakanım dedi ama başbakanlık koltuğu yok ortada.
Evet.
Peki Meral Hanım'ın pozisyonu mesela ne olacak? Yani 15 Mayıs günü Meral Hanım başbakan mı? Kemal Bey kazandığı gün. Değil. Şimdi bu noktada işte iki gündür kulislerde de sizinle de yayından önce konuştuk. Tabii Meral Hanım'ın da talepleri var. Günün sonunda o da...
Örneğin meclis başkanlığını istiyormuş.
Yani değişik, haklısınız, onu duyuyoruz. Değişik spekülasyonlar da var, değişik kulis bilgileri de var bu konuda.
Örneğin ne istiyordur?
Başbakanlık ya da en azından birinci cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi.
Tek yardımcılık istediği de söyleniyor.
Evet evet, tek istediği de söyleniyor.
Sonra hayır öyle değil falan dendi ama anladığım kadarıyla istiyor.
Kemal Bey adaysa, ki ben öyle görüyorum, onun için ben Kemal Bey'in aday olması halinde diye bir şey cümle kurmak istemiyorum. Çünkü bu konuda netim, iddialıyım bu konuda. Kemal Bey'in cumhurbaşkanı olduğu Türkiye'de seçilmesi halinde Meral Hanım en az Kemal Bey kadar yetki istiyor mesela.
Evet.
Yani altılı masanın en büyük partisi kuşkusuz CHP, masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Meral Hanım da ben büyüyorum diyor işte, anketlerde 14-15 civarında çıkıyor biliyorsunuz.
13-14 gibi galiba gözüküyor da eskiden bir ara yüksek gibi gözüküyordu, sonra indi aşağıya bir yer. Ne oldu bilmiyorum yani.
Şu anda İyi Partililer 15 olduklarını söylüyorlar en azından bu pazarlıklarda, masada.
Evet.
Pazarlıklarda 15 olduğunu söylüyorlar.
Masadaki pazarlıklar iş değişiyor.
İş değişiyor tabii.
Bir de şöyle bir manzara çıkacak.
Bu da çok normal.
Şöyle bir manzara çıkacak. Evet. Muhtemelen şimdi çalışma yapıyorlarmış. Yanılmıyorsam 41 il mi dediler ne? İlde ortak listeyle gireceklermiş.
Evet.
Şimdi bunu yaptığınız zaman hangi partinin ne kadar oy aldığını tespit etmek de mümkün olmayacak. Bu aynı şey Cumhur İttifakı için de
evet,
geçerli.
Evet, orada da
şimdi herkes dese
MHP
ki
mesela, ile ilgili biliyorsunuz evet, ona da geleceğiz herhalde, sıkıntılar var.
Şey diyelim ki, rastgele söylüyorum, Demokrat Parti benim oyum %5 derse hayır seninki değil diyemeyecek kimse. Çünkü
tabii.
Yani böyle bir karmaşa da olacak. Yani efendim senin oyun kadar konuş, yüzden kadar konuş deme imkanı kalmayacak. Çünkü öyle bir seçim sistemi olmayacak.
Olmayacak. Artık evet, bence Kemal Bey'in adaylığından sonra bu altılı masada altı partiyi biz görmeyeceğiz. Tek vücut olarak. Yani umarım öyle olur. Seçime gidileceği için onların da çok önemi ve değeri kalmayacak diye düşünüyorum.
Umarım öyle olur diyorsunuz. Altılı masayı mı destekliyorsunuz?
Yok, o anlamda değil.
Anladım, şaka yapıyorum.
Biz gazeteciler olarak sadece tespit yaparız biliyorsunuz. Temennilerle hareket edemeyiz. Yani böyle değişik sesler çıkmasın, kakofoni oluşmasın anlamında umarım öyle olur diyorum. Bu noktada da bence işte tam da ondan önce bu pazarlıklar yapıldığı için biz altılı masada işte böyle kulislere yansıyan tartışmalar, o onu istiyor, bu bunu istemiyor, onun adayı bu, bunun adayı bu, bunları hani yazıyoruz, çiziyoruz ama altında bu pazarlık yatıyor.
Tabii,
kim ne kadar yetkiyle
elini güçlendirmeye çalışıyor.
Yetkiyle yeni seçilmesi halinde yeni dönemde hangi yetkiyle donanacak? Kim kaç milletvekiline sahip olacak?
Evet.
Bence en önemli pazarlık şu anda bu. Bu pazarlık dönerse yani yapılırken de elbette sopalar ortaya çıkıyor, sözlerle dövülüyor.
Evet, evet.
Ondan sonra
asıl kıyamet orada kopacak.
Evet,
evet. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra gerçekten Kemal Bey tek mi çıkacak? Yoksa İmamoğlu bağımsız aday olarak karşımıza gelebilir mi? İyi Parti oraya destek verebilir mi? Düğüm ikinci turda mı çözülür yoksa birinci turda mı çözülür? Bunları konuşacağız kısa bir aradan sonra.
Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, tekrar birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Nuray Başaran, gazeteci Nuray Başaran. özellikle muhalefeti konuşuyoruz. O da şundan, herkes diyor ki ya hep muhalefeti konuşuyorsunuz, hiç Cumhur İttifakı'nı konuşmuyorsunuz diye. Yani sorun orada da onun için onu konuşuyoruz. Değilse...
Ama sorun biraz herhalde iktidarda da var. Sayın Cumhurbaşkanı onu dün grupta ortaya koydu kendi sözleriyle, biliyorsunuz.
Evet, oraya da gireceğiz. Ama tabii adaylık meselesi çok öne çıktığı için mecburen onu konuşuyoruz.
Oranın adayı belli, diğer tarafı belirsiz. Evet. Onun için herkes merak ediyor.
Yani reyting... açıklansa da bıks. Artık biz de kurtulsak şeyleri konuşmaktan da bıktık yani.
Aslında
biraz
açık ama işte herhalde resmen ilan edilmesi
Peki
gerekiyor.
Emin misiniz İmamoğlu aday olmaz mı?
Hayır.
Bağımsız olmayacak mı?
Hayır.
Neden bu kadar eminsiniz?
Şimdi Sayın İmamoğlu'nun...
Peki şeye ne diyorsunuz mesela, onunla beraber isterseniz mesela...
Evet.
Kemal Bey adaymış gibi bir havaya girdi. 13'ünde açıklayacağız dedi. İyi Parti'den açıklama geldi. Sözcünün açıklaması üstelik. Dedi ki bizim en son 26'sındaki yaptığımız toplantının sonuç bildirgesinde böyle bir şey yok dedi. Yani böyle bir 13'ünde adayı açıklayacağız diye bir şey söylemedik dedi. Ben Kemal Bey'i programa çıkaran arkadaşlarla da görüşme imkanım oldu.
Evet.
Orada mesela Kemal Bey garip laf ediyor. Diyor ki 13'ünde belirleriz, 23'ünde diyor açıklarız diyor, ama yani 13'ünden 23'üne kadar Allah'ını severseniz Türkiye Ankara'da yani gizlenebilir mi bir aday, yani böyle bir şey olabilir mi? Yani biz gece öğreniriz. Biz sonuç bildirgeleri bile bir toplantı bitmeden önce önümüze geliyor. Yani bırakın bir şey.
Şimdi 6 lider 6 kişi olunca belki Kemal Bey az önce de birinci bölümde söylediğim gibi 3 yıllık bir projesi Kemal Bey'in. Adım adım ilerliyor, işte altılı masayı kurdu, liderlerle görüşüyor. Çok da başarılı bakın bu konuda, ama muhalefeti bir çatı altında toplamak çok zordur. Onu başarabildi. Kemal Bey'in programında 13'ü olup da bunu dillendirmemiş olabilir.
Vallahi,
ya da pazarlık noktasında sıkıntılar olduğu için diğerleri böyle demiş olabilir. Az önce birinci bölümde de konuştuğumuz
bir
gibi.
Bir uyumsuzluk var galiba. Yani mesela belediye başkanlarıyla görüştü Kemal Bey. Orada ne dediler? Sizin de tanıdıklarınız var. Hiç bilgi aldınız mı?
En son 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla birlikte bir toplantı yapmıştı. Orada tam destek aldı bütün belediye başkanlarından, ben bildiğim kadarıyla içeriden aldığım kulis bilgileri o yönde. Bir de 6 genel başkanın milletvekili olmayacağını söyledi. Yani bu 6 genel başkanın ya başkan yardımcısı bugünkü sisteme göre ya da bakan olacaklarını gösteriyor.
Evet.
Bu da çok normal aslında, çok da aykırı bir durum değil. Dolayısıyla partilerin tabii tabanında milletvekili olmak isteyen, meclise gelmek isteyen ya da onların işte söz verdiği isimler, pazarlık noktasında sayılar çok önemli. Bu noktada da aslında genel başkanların milletvekili olmadığı yerde diğer isimlerin öne açılıyor diye düşünüyorum.
Evet.
Milletvekilliği de çok önemli, çünkü bu seçimde ilk defa biliyorsunuz 20 yıldır tartışmasız işte Tayyip Erdoğan çıkıyordu. AK Parti büyük çoğunluğu elde ediyordu meclisin. Bugüne kadar hiçbir meclis çoğunluğunu tartışmıyorduk.
Evet.
Ama ilk defa siz de duyuyorsunuzdur Ankara kulislerinde Tayyip Bey kazansa bile meclis çoğunluğu farklı olacak, muhalefet meclis çoğunluğunu alacak diye kulislerde, anketlerde çıkan bir takım veriler ve...
Külliye'de bir toplantı yaptılar. Külliye'de evet, böyle bir simülasyon üzerine neler yapılabilir diye tartıştılar.
Evet.
Yanılmıyorsam bir buçuk ay önce külliye'de bu dediğiniz sonuca göre bir çalışma da yaptıklarını biliyorum ben.
Evet, yeni sistemde ilk defa bu konuşuluyor. Yeni sistemin biz en büyük problemi ne olarak görüyorduk? Meclisi devre dışı bıraktığı noktasında sıkıntı vardı. Yani bu seçimde meclis devre dışı olmaktan çıkıyor. Çünkü eğer, bunlar konuşuluyor. Eğer böyle olursa
şu, muhalefet çoğunluk olursa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şeyi tıkayabilir.
Tabii.
Veyahut da tıkamak için bir sürü şey çıkarabilir.
Başkan seçilen kişi tek başına ülkeyi yönetemez hale gelebilir.
Peki ya bu meclis kadar Türkiye gerilebilir mi? Yani bir yerde anlaşmaları gerekmiyor mu? Yani diyelim ki yani iktidar muhalefet, yani Türkiye'nin bunca sorunu varken bu kadar itiş kakışı kaldırır mı ekonomi? Türkiye kaldırır mı? Etrafımızda bu kadar ateş çemberi varken.
Şimdi ben yeni sistemin aslında bu seçimden sonra göreceğiz ve şimdiden tartışmaya başladık. Bir takım eksikleri ve sıkıntıları olduğunu düşünüyordum uzun zamandır. Aslında bunu birçok kimse de dillendiriyordu ama Türkiye bunu yaşamadı. Sanırım bu seçimden sonra Türkiye bunu da yaşamaya başlayacak.
Evet.
İşte güçlendirilmiş parlamenter sistemi uzak görüyorum ama belki yarı başkanlık sistemi Türkiye'ye daha uygundu. Belki de bir sistemi de bu süreç içerisinde tekrar tartışıp tekrar restore etmek mecburiyetinde kalacağız. Bu aynı zamanda ben bir aydın, bir gazeteci olarak Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu bunun düşünüyorum ve yapılması gerektiğine inanıyorum.
Oturmadı yani bu sistem pek oturmadı. Meclisin bu kadar devre dışı kalması pek hoş olmadı. Atatürk hatırlayın Kurtuluş Savaşı'nda yani o koşullarda bile düşmanın her tarafına ülkenin her tarafına düşman girmiş. Bu koşullarda bile meclisi oluştururken seçimle yapmaya özel önem verdi o günün koşullarına göre. Ve her şeyi meclise bağladı. Mesela kendi başkomutanlarını meclise onaylattı. Yani bütün kararlarda...
Yani Atatürk istese ölünceye kadar başta kalabilirdi. Yani dikkat ederseniz CHP kendi eliyle Cumhuriyet'ten demokratik...
Çok partili
hayata geçti. Demokratik düzene geçti. Batı tipi bir demokrasiye geçti Türkiye.
Evet.
Çok partili dönemle birlikte. Bunlar yapıldı ama bugün tam onun adını da koyamıyoruz biz. Yani bir şeyler eksik ve gitmiyor tam gitmiyor oturmadı. Hocam. Yani sistem desek sistem yok. KYK'lar çıktı biliyorsunuz bir sürü. Bunların meclise gidip kanunlaşması lazım.
Onlar olmadı.
Şimdi onların kanunlaşmadığı bir günde belki işte 15 Mayıs günü yeni bir yönetim geldiğinde, yeni bir siyasi otorite geldiğinde dönüp bir bakacağız ki o KYK'lar anayasaya aykırı ve yok hükmünde.
Ne olacak o zaman?
Peki ne yapacağız o zaman? Bir sürü karmaşayla karşıyayız bu sistemde. Aslında AK Parti'nin meclis çoğunluğu muhalefete geçmesi halindeki senaryoları tartışacağına bence seçime kadar 3 aylık bir süre var. En azından o KYK'ları meclise gelip getirip kanunlaştırması ve anayasaya uygun hale getirmesi gerekiyor birçok şeyi. Yani burada da Türkiye bunları yaşıyor uzun süredir.
Yani işte oturmadı yani bir sıkıntı var. Şimdi herkes konuşuyor iktidar tarafı işte sistemini destekliyor işte iyi diyor muhalefet tamamen tukaka ilan ediyor ama yani bir sorun var.
Bu 14 Mayıs çok önemli. Neden önemli? Tayyip Bey kazansa meclis çoğunluğunu kaybetse de bu sistemi biz tartışacağız. Karşı taraf altılı masa Millet İttifakı seçimi kazansa da yeniden sistem problemi ortaya gelecek. Yeni sistem üzerinde tartışıyor olacağız.
Tayyip Bey kazansa da gitmeyecek yani bakın
işte
ben,
gitmeyecek,
ben
onu
bürokrasiden
söylüyorum.
Geldim. İster istemez konuşuyoruz birçok bürokrat insan arkadaşlarla. Yani şube müdürünün inisiyatif kullanıp da yapacağı işler şu anda külliyeye soruluyor. Ya böyle bir sistem yürümez yani.
Şimdi en son dün de ben meclisteydim AK Parti grubuna gittim.
Onlar da rahatsızlar.
Şimdi milletvekilleri çok rahatsız. Tayyip Erdoğan ilk defa milletvekillerin meclis genel kuruluna gelmedikleri yoklamalarına bakmış bir gün önce baktım diye söyledi. Bu millet size hakkını helal etmiyor ben de etmiyorum diyor. Belki hakkını helal etmemesi milletin hakkını helal etmiyor çok doğru bir söylem. Fakat milletvekilleri çok mutsuz milletvekilleri hiçbir yere gidemiyor ki. Yani seçmenine dönüyor seçmeninin talepleri var Ankara'ya geliyor muhatap bulamıyor milletvekillerini kimse odasına almıyor.
Herkes danışman arıyor mesela danışmanlarla soruyor. Yani bürokratik bir sistem oldu yani seçilmişlerin hakim olduğu değil atanmışların hakim olduğu bir sıkıntı var yani.
Yani
o gözüküyor
AK Parti
yani.
Aslında geliş sebepleri gidiş sebepleri de aynı zamanda. Tayyip Erdoğan'ın en büyük bence gücü siyasi gücü seçilmiş ve arkasına Türk milletini almış bir güçten geliyordu. Şimdi sizin dediğiniz gibi seçilmişlerin bir hükmü yok milletvekilleri hiçbir yere gidip. Yani seçmenin hiçbir derdini anlatıp sonuç alamıyorlar.
Evet.
Orada külliyede Tayyip Erdoğan tarafından atanmış. Hani belki diyebilirler ki millet Tayyip Bey'e bu ülkenin tapusunu verdi. Her türlü yetkiyi verdi. Onun atadıkları da millet hani atamış gibi ya da seçmiş gibi kabul edelim. Ama o zaman peki milletvekillerini niye seçiyoruz?
Evet.
Yani böyle garip bir durum var. Herkes gidiyor baş danışmanları bulmaya çalışıyor. Dediğiniz gibi bakan yardımcılarının peşinden koşuyor. Ve milletvekilliğinin bir anlamı kalmadı.
Bakanlara zaten ulaşamıyorlar.
Yani hiç ulaşamıyor. Yani bakanların özel kalemleri bile yani kulislerde bu konuşuluyor. Milletvekillerinin telefonlarına bakmıyorlar.
Yani,
maalesef AK Parti'de de durum bu. Evet. Tabii ki Tayyip Erdoğan hakkımı helal etmiyorum dediğinde milletvekili de görevlerini yerine getirecek, genel kuruluna katılacak, gelecek. Buna yani mecbur. Yani tüm bunlar olabilir ama görevlerini de yapması gerekiyor. Orada kulislerde dünden beri şu konuşuluyor. Eğer hani yeni bir senaryodan söz ediliyor ya, Tayyip Erdoğan seçilse bile meclis çoğunluğunu AK Parti alamıyor. Muhalefette olursa ya da öyle, en azından son anketlerde böyle bir veriyle karşı karşıya sanıyorum AK Parti. Biz de o verileri zaman zaman alıyoruz. Bu noktada illerinde yaşadıkları yörede en çok sevilen dürüst, temiz vekil adayı arıyor AK Parti. Ve Tayyip Erdoğan da meclisteki milletvekillerinin değişeceğinin, çok büyük kesiminin değişeceğinin, çok büyük kısmının değişeceğinin dün sinyalini verdi ve start başlattı diye düşünüyorum.
Evet.
Çünkü Tayyip Bey'in bence arkasında, kafa arkasında o var.
Yani genelde hep değiştirdi biliyorsunuz. Neredeyse yarıdan fazlasını, yarıya yakın
sefer,
değiştirdi.
Bu sefer milletvekillerine bu söylemle gelen Tayyip Erdoğan'ı biraz tanıyorsam eğer, daha çoğunluğu, daha büyük bir milletvekilini değiştireceğini ve yenileceğini düşünüyorum. Zaten üç dönem kuralıyla o bildiğimiz milletvekillerinin çoğu da biliyorsunuz artık seçilemeyecek. Üç dönem kuralını mecliste uyguluyor Tayyip Erdoğan.
Evet.
Umarım gerçekten listelerde gerçekten halkın sevdiği, saydığı, temiz kalmış, yıpranmamış isimleri AK Parti bulabilir.
Evet. O zaman en azından şansını yükseltir. Avantajını yükseltir diye. Nuray Hanım, siz bir süredir 14 Mayıs üzerine yazılar yazıyorsunuz.
Evet.
Nedir bu 14 Mayıs olayı? Yani iktidar Demokrat Parti'yi hatırlatıyor, yeter söz milletin diyor. Bunda çıktı ama muhalefet hemen kaptı. İşte CHP, yakınımızda CHP Genel Merkezi var. CHP Genel Merkezi'nin cephesinde, yola bakan cephesinde büyük boy Kılıçdaroğlu'nun resmi ve yeter söz milletin yazısı var. Ne oluyor? Yani iktidarın bir sloganını muhalefet nasıl bu kadar hızlı kaptı? Yani nereye gidiyor? Neden bu 14 Mayıs'a takıldınız?
Aslında 14 Mayıs çok önemli.
Evet.
Tarihsel
şöyle
açıdan
hesaplayalım. Bir 11-12 dakikamız var. Bunun içerisinde hızlı bir şekilde hızlı yaparsak bir konu daha soracağım.
Tamam. Şimdi 14 Mayıs'ı ilk ilan ettiği andan itibaren bütün siyasi partiler, medyamız dahil olmak üzere 1950 Demokrat Parti'nin seçimlerindeki büyük zaferini konuşmaya başladık. Aslında o 14 Mayıs'ta aynı zamanda tarihsel sürece baktığımızda 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluşu var.
Yani herhalde AK Parti seçim tarihinin İsrail Devleti'nin kuruluşu eş tutmaz yani.
Vallahi bilmiyorum, AK Parti de belirlemedi. İlk 14 Mayıs sanıyorum Sayın Devlet Bahçeli'den duyduk. 14 Mayıs olabilir diye, sonra da...
Ya aslında bir yıldır konuşuluyor. Ben AK Parti kulislerinde 14 Mayıs olsa işte Demokrat Parti'nin yıkılışı, CHP'nin yıkılışı, yani iktidardan gidişi falan diye... hep konuşulduğunu bir yıldır biliyorum. Yani duydum birçok AK Partili
yani belki kesimde. Onlar tamamen 1950'ye kilitlenmiş
50'ye
durumdalar.
50'ye kilitlenmişlerdi. Demokrat, evet, Demokrat Parti.
Ama şimdi tarihsel sürece baktığımızda olaylar öyle gelişmiyor. 1894'te İsviçre'nin başkenti Basel'de biliyorsunuz bir kongre oluyor, toplanıyor ve bu kongrenin amacı da İsrail Devleti'ni kurmak.
Evet.
1948'de İsrail Devleti kuruluyor. Ona paralel olarak baktığımızda Türkiye'de de ne oluyor? Cumhuriyet döneminden çok partili sisteme, batı tipi bir demokrasiye geçiliyor. Olaylar da aynı anda gelişmeye başlıyor. Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle İsrail Devleti'nin kuruluşundan 2 yıl sonra, o 50'deki büyük zaferden sonra ne oluyor? Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında oluyor elbette bunlar. Bölgede 3 olay oluyor. Bir, bölgeye Amerika geliyor, NATO evet. geliyor ve İsrail kuruluyor.
Zaten AK Parti'nin stratejik hatası evet. da burada gibi gözüküyor.
Evet. Şimdi 3 büyük devletin de Osmanlı sonrasında projeleri var.
Tekrar söylesek 3 olay: Amerika geliyor,
NATO geliyor. İsrail Devleti kuruluyor.
İsrail
Devleti bu süreçte 2. Evet. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve bu büyük planın parçası. Şimdi bugün Balkanlar'da biliyorsunuz olanlar, işte Kafkaslar'da Rusya'nın Ukrayna meselesi. Bunlar hepsi bir bütün aslında. Bugüne geleceğim ama çok kısa ben geçmişten buraya gelmek istiyorum. Osmanlı Balkanlardan, Avrupa'dan çıkarıldıktan ve Asya'ya, Anadolu'ya gönderildikten sonra, Türkler Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra aslında büyük plan çalışmaya başlıyor. Bu noktada Osmanlı sonrasında İngilizler, Osmanlı sonrası bu coğrafyada Osmanlı sonrası Orta Doğu projesi. Çünkü merkezi yerde Orta Doğu, merkezi coğrafyada. Amerika'nın da Büyük Orta Doğu projesi çok tartıştığımız, biliyorsunuz. İsrail'in de Büyük İsrail projesi var. Aslında Osmanlı'dan sonra üç proje, üç büyük devlet tarafından yapılmak üzere hızlı bir şekilde yola çıkılıyor. Ve üç büyük proje birbiriyle zaman zaman el ele yürüyor, zaman zaman da savaşıyor, öyle diyelim. Evet. Bu 14 Mayıs çok önemli. Bu özellikle Büyük Orta Doğu projesini çok tartıştık. Niye? Çünkü Büyük Orta Doğu projesi, Condoleezza Rice da söyledi, 22 ulus devletten kaç tane
sınırlar değişiyor,
sınırlar değişiyor
Türkiye
diye,
dahil.
Türkiye dahil diye. Ve Büyük İsrail projesinin de bu topraklarda kurulabilmesi için de bu sınırların değişmesi,
vaat edilmiş topraklara
evet, ulaşılması için bunların yapılması gerekiyordu. Türkiye buna çok karşı çıktı. Biz de çok tartıştık. Evet. Çünkü Türkiye'yi de eyaletlere bölüp federasyona götürüp aslında büyüyerek küçülmeyi vaat ediyorlardı bize. Yani bu bir havuçtu ama Türkiye'nin devlet aklı bunu çok hızlı bir şekilde gördü. Evet. Ve buna tedbirler de aldı.
Amerikancı gazeteciler de o zamanlar meşhur sloganı neydi? Türkiye ya büyüyecek ya küçülecekti.
Aynen. Büyüyerek küçülme diyorduk biz ona ama.
Evet.
İşte büyümeyi onlar hani yönetebilir miyiz noktasında. Ya da Türkiye büyük devlettir, bu büyümeyi yönetir ve büyük olarak kalırız hayaliyle yaşayanlar vardı.
Ondan ziyade
en iyimser haliyle.
Evet, proje şeydi galiba, Türkiye himayesinde Kürdistan'dı. Yani Türkiye'ye böldürecekler, sonra Türkiye ile beraber hepsini bölecekler.
Şimdi ona geleceğim. Aslında Kürdistan planı 1998'de kurulması Kürdistan'ın planlanmıştı. Evet. Fakat Türkiye bunu bozdu. Bu Kürdistan'ın 1998'de kurulması için de 1993 yılında Türkiye'de bir takım çalışmalar başlatıldı. Türkiye'de o sırada dikkat ederseniz çok sayıda aydın öldürüldü.
Eşref Bitlis, en kritik.
Turgut Özal, Türkiye'nin en ünlü gazeteci, Allah rahmet eylesin
Uğur
hepsine. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi tamamen bu Kürdistan projesi ve Büyük İsrail projesinin bir parçasıydı. Bugün devlet aklının kendi içinde bunları konuştuğu ama seslendirmediği, artık konuşmaya başlamamız lazım. Bunlar hepsi bir planın parçası. Bugün eğer biz programa başladığımızda İstanbul'daki konsoloslukları tartışıyorsak, ki 15 Temmuz da buna dahil, yine Türkiye'nin bir 14 Mayıs öncesinde içeride bir kargaşa, Allah korusun, ama Türkiye'nin devlet aklı şu anda bunlara hakim, gerekli önlemleri alacaktır diye düşünüyorum. En azından biz de buradan bunu seslendirerek bir görev yapmış oluruz belki. Dolayısıyla yine böyle bir plan var. Türkiye'nin karıştırılarak bir NATO darbesiyle bütün bu hayallerin, bütün bu projelerin çok kolay şekilde amacına ulaşması. Biliyorsunuz 1993'te de bunlar yapıldı. Bir NATO darbesi planlanıyordu.
Evet.
Bu o zaman gerçekleşmedi. 15 Temmuz'da yine yapıldı. Yine gerçekleşmedi. Yine 14 Mayıs talihsiz bir tarih ama belki de talihli gelir Türkiye'ye. Belki de Türkiye'de 14 Mayıs'ta bu planlara karşı cevap verir. O 14 Mayıs'ın kaderini değiştirebilir, bilemiyorum. Dileğimiz tabii ki o. Ama artık Türkiye'nin devlet aklı bu bilinçle hareket ettiği için belki 14 Mayıs'ların da kaderi değişir diye. Ümidim çok yüksek. Bugün onun için bu konsolosluklardaki sıkıntı, kendi buradaki vatandaşlarını uyarıyorlar ve ya kapatmak nedir ya konsoloslukları?
Ama işte bu psikolojik bir savaşsa ve Türkiye'yi tedirgin etmekse...
Sadece psikolojik bir savaş olduğunu düşünmüyorum ben. Elbette Türkiye'yi tedirgin etmek, psikolojik savaşın da etkilerini bize yansıtarak bir takım...
Yani halkı tedirgin etmek, halkı sıkıntıya sokmak, İçişleri çok Bakanı...
Çok halkı tedirgin etmeye dönük olduğunu düşünmüyorum.
Nedir amacı sizce?
Çok kısa zamanda biliyorsunuz İstanbul'daki patlamaya üstünden 2,5-3 ay geçti mi?
Daha yani yeni.
Bunlar şimdiki zaman
istiklaldeki
zaman
patlama
istiklaldeki patlama diyorum zaman zaman deniliyor ve Türkiye çok kilit bir seçime gidiyor. Türkiye yönünü
ama
belirleyecek.
Ama işte terörle burada tehdit ediliyor.
Tabii terörle, ekonomiyle,
bakın,
her şeyle Ege'de, tehdit ediliyor.
Ege'de de aynı şey oldu.
Ve artık bunlar NATO darbesiyle olmadığı için şu anda biliyorsunuz 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor neredeyse ülke. Ve savaş senaryoları da var. Bugün zaten biliyorsunuz Ukrayna'da olan olaylar, Rusya'nın oraya müdahalesi, Yunanistan'ın Amerika'nın Yunanistan üzerinden Ege'de savaş, Akdeniz'de savaş çıkarma planları. Bir gün sabah kalkıyoruz, bir bakıyoruz ki Zelenski diyor ki buraya Büyük İsrail Devleti kurulacak. Yani şimdi Kafkaslar'da ayrı bir durum var. Rusya Ukrayna'ya haklı olarak müdahale ediyor. O haklılığına karşılık Amerika Gürcistan'a tıpkı Yunanistan'a getirdiği askeri müdahale için herhangi bir şey için o kadar silah, teçhizat, yani bir savaş düşünmüyorsa Amerika niye onları getirsin? Tabii. Ondan daha 2-3 katını Gürcistan'a getiriyor bugün.
Evet.
Zelenski diyor ki Büyük İsrail burada kurulacak diyor. Yani Balkanlar'da ayrı bir konu var. 2,5-3 aydır Balkanlar'dayım. Alt kimliklerin en çok olduğu, en çok çarpıştırıldığı, adı üstünde ben oraya şey diyorum. Bal da var, kan da var. Hiç evet. Kan eksik olmayan topraklardan geliyorum.
Oysa ki mesela Tito döneminde hiçbir sorun yoktu ve çok da itibarlılardı. Ekonomileri iyiydi. Her şeyleri
şimdi
iyiydi.
Kosova'ya gittim. Kosova'da evet. Bugün İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa, herkes orada. Yani düşünebiliyor musunuz? Priştine'de başkentte sokağa çıkıyorsunuz. Bir tarafta Amerikan bayrağı asılı, bir tarafta İngiliz bayrağı, bir tarafta Fransa ve Almanya bayrağı asılı. Tabii ki oradaki madenler, özellikle lityum, uranyum noktasında çok değerli madenler de var. Altın, Kosova vazgeçilmez ama bir bakıyorsunuz Kosova'nın kuzeyinde Sırplarla Kosova bir türlü barış sağlayamıyor. Orası değişik bir bölge. Tıpkı bizim Güneydoğumuz olduğu gibi yıllarca.
Mesela bunlar, oradaki şeyleri Sırpların problemini var. İşte bir araç geçişleri nedeniyle bir sürü olaylar yaşıyor.
Tabii.
Yani kışkırtmak için, kapıştırmak için her türlü altyapı bir anlamda hazırlanmış.
Tabii ki. Yani evet. Oradan da bir savaş şu anda her an körüklenebilir. Dediğim gibi Yunanistan üzerinden Ege, Akdeniz, Kafkasya üzerinden Ukrayna zaten şu anda savaş halinde.
Yani Amerika bölgeyi ateşe vermek istiyor.
Sadece Amerika diyemeyiz.
Yani Batı.
Buna. Şimdi 3 tane plandan bahsediyorum. Bir, İngiltere'nin Osmanlı sonrasında evet. Planı var. Osmanlı sonrasındaki tamam. Orta Doğu projesi var. Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi var. Ve İsrail'in de Büyük İsrail projesi
İsrail'i
var.
İsrail'i bunlardan ayırabilir miyiz? Yani İngiltere, Amerika ve İsrail çok fazla farkları var mı sizce?
Zaman zaman birliktelikleri çok yoğun, fark hepsine yok demesek
NATO
de.
Demek, hepsine NATO demek daha doğru değil mi bunların?
Yok, son dönemde hepsine NATO diyemeyiz.
Neden?
Neden? Çünkü NATO'daki zaman zaman Yahudi ağırlığı değişiyor. Mesela bir dönem Yahudilerin ya da İsrail'in NATO'daki etkisi azalmıştı.
Ha evet, o anlamda kastediyorsunuz.
O anlamda kastediyorum. Mesela şu anda çok yüksek. Bunu Çin'i de bundan ayıramayız. Netanyahu tekrar iktidara geldi İsrail'de biliyorsunuz. İlk işi ne oldu? Gidip 10 gün Çin'de kaldı. Oradaki İsrail lobilerinin, şirketlerin yapılanmasını yaptı. Yani dünya aslında bir 3. Dünya Savaşı'na da hazırlanıyor.
Aslında Türkiye belki de dünya yeniden kuruluyor.
Yeniden kuruluyor. Yeni dünya düzenini belirliyorlar. Bu noktada da biz ulus devlet olarak kalmak, sınırlarımızı korumak ve bölgedeki oyunları onların oynadığı gibi oynamak zorundayız. Onun için bu 14 Mayıs tarihi çok önemli, evet. Çok kilit bir seçim. Yani bu kulislerden daha
bizden
öte...
Bizden çok başkasının seçimine benziyor.
Başkasının seçimine benziyor ama Türk devlet aklının bunların tabii, farkında tabii. Olduğunu düşünüyorum. Ve bu kez Türkiye çok güçlü bölgesel olarak çünkü... Bu değişimler Türkiye'siz yapılamaz bir kere.
Evet.
Türkiye çok bu gücünün farkında olursa iç çekişmelerden, iç siyasi reflekslerden ya da tartışmalardan kendini siyasetçiler arındırabilirse ki devlet aklı Ona ben çok güveniyorum bu noktada. Bu 14 Mayıs'ı biz Batı'nın değil bizim seçimimiz olarak yapabiliriz.
Evet.
Ve ona bütün, ihtiyaç var. Bütün bunları da bu. Daha geniş konuşmak inşallah evet. Kısmet olur.
Evet. Yani bu seçimde gerçekten NATO müdahale ediyor. İşte biraz önce saydığınız evet, birçok olayları. Evet. Dünyadaki hemen hemen herkesin ajandasında ilk sırada.
Tabii çünkü o planlar için evet. Türkiye'nin nerede olacağı, nerede duracağı çok önemli. Bugün bu seçimi İngiltere'nin müdahalesi yok demek İngiltere'siz Türkiye yapmayacak. Evet, Avrupa'sız hepsi yapmayacak. Var. Amerika'sız yapmayacak, İsrail'siz yapmayacak.
Bizim siyasiler sürekli oralarda dolaşıyorlar. Yani seçim öncesinde Hakkari'ye, Anadolu'ya gitmeleri gerekirken hep Batı
i̇şte
başkentlerine
ben,
gidiyorlar.
İşte ben onu talihsizlik yani. Olarak görüyorum. Bugüne evet. Kadar belki özellikle o 1950'den sonra hani Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da demişti ya evet. Dış dünyadan belirleniyor. Lütfü Bey ben çok severim onu o amaçla da söylemedi yani. Bir gerçeği ortaya koymak anlamında söyledi ama maalesef bugüne kadar bu olmuş ama artık Türkiye'de kendi oyununu oynuyor.
Evet.
Yani bunu net söyleyebilirim. Bu 14 Mayıs'ın kaderini dışarıdaki ülkeler değil bu kez Türkiye belirlesin istiyoruz. Belki de bunu belirleyeceğimiz için bugün konsolosluklar kapatılıyor.
Evet.
Ama biz onların da neden kapatıldığını, neden yapıldığını Türkiye'nin artık eskisi gibi değil hem iç hem dış istihbaratı çok güçlü. Bütün bilgiler toplanıyor, analizi yapılıyor ve Türk evet. Devlet aklı da buna müdahale
ediyor.
Müdahildir diyeyim. Evet. Müdahale edecek demeyelim de müdahil durumda. Her evet. Şeyin farkındayız.
Evet. Evet sayın seyirciler, Nuray Hanım'la konuşacak çok konumuz var ama süremiz de sınırlı. O nedenle bugünlük burada kesiyoruz. Daha sonra tekrar buluşmak üzere diyoruz. İleride tekrar birlikte program yaparız. Bunları daha geniş bir şekilde tartışırız. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim. Bunları söyleme imkanı bulduk. Çok kilit bir seçimde, kilit bazı bölgedeki gelişmeleri anlatmak çok
gerekiyor.
Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Bu seçim sonucunda bunlar belirleyecek çünkü.
Evet. Evet sayın dinleyicilerimiz. Haftaya salı günü buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.